Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya iç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Pavlus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Pavlus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Pavlus'un kafasından, Galatyalılara ise Pavlus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. İncil'den Galatyalılara mektup 2. bölüm 15. ayetine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bizi bu harika mektubun imanla aklanmayı ele alan doktrinsel bölümüne getirir. Bu bölümde Pavlus savunusunu bir Yahudi olarak yapar. 2. bölüm 15. ayette şöyle diyor Pavlus: "Doğuştan Yahudi olan bizler öteki uluslardan olan günahlılar değiliz." Yine de insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. O zamanlarda Yahudiler, diğer uluslardan olan kişilere günahkar olarak bakarlardı. Hatta diğer uluslardan birinden olmakla günahlı olmak eş anlamlıydı. Bu yüzden Pavlus'un azarı, yasayı tutmanın akılsızlığını bunun gerçekten ne kadar aptalca olduğunu gösteriyor. İnsanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil ama İsa Mesih'e iman ederek doğrulukla donatıldığını biliyoruz diyor. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım, doğru sayılalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanamaz, doğru sayılamaz. Bu, imanla aklanmanın açık, seçik ve basit bir bildirisidir değerli dinleyicilerimiz. İnanın ki yasacıların bu ayetle sorunları vardır. Bir keresinde bir yasacının bu konuda vaaz verdiğini duymuştum ve yorumu kesinlikle çok farklıydı. Bu ayet günümüzde var olan her yasa sistemini altüst edecektir. Mesih'e, imana herhangi bir şey eklemeniz gerektiğini söylemek müjdeyi bozar ve değiştirir. Yani insanın kurtuluşu, doğrulukla donatılması, kutsal Tanrı'nın önünde durması ancak imanla, Tanrı'nın gönderdiği kurtarıcıya imanla gerçekleşebilir. Kişi imanla, doğrulukla donatılır, başka işlerle değil. Paulus'un burada ne dediğine dikkat edin. Bir Yahudinin imanla aklanmak için yasayı geride bırakması, yani onu terk etmesi gerekiyor idiyse, Paulus'un sorusu şudur. O zaman neden Yahudi olmayan biri yasanın altına sokulmalı? Habercilerin İşleri 15. bölümde anlatılan Yeruşalim Konseyi'ndeki bütün tartışmanın konusu buydu. Yahudi olmayan kişi yasanın altına sokulmalı mıdır? Tanrı'ya şükürler olsun ki Tanrı'nın ruhuyla yönetilen yanıt, Yahudi olmayan kişinin kurtulmak için ve ayrıca günlük yaşamında da yasanın altında olmadığıydı. O şimdi çok daha yüksek bir düzeydedir. Yasa imkansız olduğunu zaten kanıtlamış olduğu halde Yahudi olmayan kişi yasanın altında aklanma bulabilir miydi? Yahudiler neredeyse 1500 yıldır yasaya sahiptiler ve yasayı hiç tutamamışlardı. Bir tek İsrailli bile yasanın altında kurtulmadığı halde neden Yahudi olmayan birini yasanın altına sokmalıydı? Yahudi olmayan inanlılar zaten Tanrı'nın sunduğu kayra aracılığıyla aklanmışlardı. Yahudi olmayanların kayradan Yahudileri aklayamayan yasaya dönmeleri akılsızca bir davranış olurdu. Biliyoruz diyor Paulus. Şimdi bu ayeti bölümlerine ayıralım. Bu bilebileceğiniz bir şeydir. Kurtulup kurtulmadığınızı bilebilirsiniz dostum. Bu ayet ne tür bir adamdan söz ediyor? Antropos, insanlık anlamına gelen Yunanca bir sözcüktür. Irkın birliğinden, hepimizin ortak insanlığından söz eder. Bu renklerin sosyal engelini ortadan kaldırır. Irk engelini ortadan kaldırır. Bütün insanlar çarmıhın önünde aynı düzeydedirler. Ve bu düzeyde günahlı düzeyidir. Yani insan olarak hepimiz bu kapsamda aynı düzeydeyiz. Kimse kimseden üstün değildir. Çünkü hepimiz günahlıyız. Her bir insan günahlıdır. Siz bir günahlısınız dostum. Ben de bir günahlıyım. Kim olursanız olun fark etmez. Tanrı'nın gözünde bir günahlısınız. İşte insan olarak ortak yönümüz budur. Hepimiz günahlıyız. İnsanın kutsal yasanın gereklerini yaparak aklanmadığını biliyoruz. Bu Musa'nın sistemini ve her yasal sistemi içerir. Söylemek istediğim şey şu. Kurtulmak için belirli bir kiliseye katılmanız gerektiğini ya da vaftiz olmanız gerektiğini ya da belirli bir deneyim yaşamanız gerektiğini söylüyorsanız, bu ayeti yalanlıyorsunuzdur. Bu ve bunlara benzer hiçbir şey size kurtuluş getiremez. Buradaki ayetin vurguladığı budur. Bu yollarla kurtulamazsınız. İnsanın yasanın gereklerini yaparak, bakın yasanın bütün gereklerini yaparak aklanmadığını biliyoruz diyor. Herhangi bir yasanın gereklerini yaparak kimse aklanamaz. Tanrı'nın önünde doğrulukla donatılamaz. Paulus, her inançta bulunan her yasal sistemi buna dahil eder. Bu, Mesih inancını dünya üzerindeki tüm diğer inanç sistemlerinden farklı kılar. Bildiğim bütün dinler, ki bu dünyadaki birçok tarikat ve dini etüt ettim, bizlere bir şeyler yapmamız talimatını verir. Mesih inancı farklıdır. Mesih inancı bizlere imanla aklandığımızı, iman ile doğrulukla donatıldığımızı söyler. Yani iman sizin için bitmiş bir etkinlik ve bir gerçektir. Bütün diğer inanç sistemleri yap der. Mesih inancında yapılmıştır der. Fark buradadır. Evet, inanç sistemleri yap der. Onu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin. Ama Mesih inancında sizin için yapılmıştır der. Yapmanız gereken tek şey gelip iman etmektir. Büyük anlaşma yapılmıştır ve bizden ona inanmamız isteniliyor. 1. Korintoslardaki önemli bir ayete dikkatinizi çekmek istiyorum. Tanrı'nın ruhuyla etkilenen hiç kimse İsa lanetlensin demez. Kutsal ruhla etkilenmeyen de İsa Rab'dir diyemez diyor. Şimdi size ve bana sorulan soru: biz nasıl İsa'nın lanetli olduğunu söyleyebiliriz? Siz bana Mesih'e iman edip onu kurtarıcın olarak kabul ettiğinde alman gereken her şeyi almadın. Kutsal ruh sana Mesih'te almadığın bir şey verebilir ve bugün Tanrı'dan bunu istemelisin dersiniz. Dostum, bunu yapmak Rab İsa'nın sizin için ölmek üzere geldiğinde çarmıhta yaptığı işi ve sizin için öylesine kusursuz bir kurtuluş sağladığından ötürü göğe çıkıp Tanrı'nın sağ yanında oturmasını küçümsemektir bu. Bu düşünce yanlıştır. Biz iman ettiğimizde her şeyi aldık Tanrı tarafından. Ama her şeyi. Tanrı'nın sağında oturdu. Oturdu çünkü artık yapacak başka bir şey yoktu. Başka bir şey olsaydı oturmadan önce onu da yapardım. Benim için her şeyi yapmadığını söylediğinizde İsa'nın lanetli olduğunu söylüyorsunuz. Ve Tanrı'nın kutsal ruhu aracılığıyla bunu söyleyemezsiniz. Yani bunu söylerken bana kutsal ruhtan bir söz söylemiyorsunuzdur. Ne var ki o, yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek dedi İsa Mesih Yuhanna 16. bölümde. Dostum, Mesih'e iman ettiğinizde o size bu hayatta ihtiyacınız olan her şeyi vermiştir. Bütün armağanları dağıtan Mesih'tir. Kutsal ruh onları verendir ama yeryüzünde Tanrılığın ikinci kişinin denetimi altında çalışmaktadır. Rab İsa Mesih kilisenin başıdır. Dostum, bizler onda her şeye sahibiz. İsa Mesih ilk ve sondur. İsa Mesih amindir. Ve amin dediğinizde duanız bitmiştir dostum. Mesih her şeyi, ama her şeyi yapmıştır. Bu ayet o kadar çok açıktır ki onu yanlış anlamak olanaksızdır. Yine de insanın, erkek ya da kadın, siyah ya da beyaz, zengin ya da fakir, Romalı, Amerikalı, Çinli, Türk herhangi bir insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bu iman artı bir şey değil, iman artı hiçbir şeydir. Yani sadece iman. Ayet şöyle devam eder: bunun için biz de Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Şimdi Paulus biz sözcüğüyle ne demek istiyor? Biz İsrailliler demek isteyerek kendini de buna dahil etmektedir. Kendisi ve diğer Yahudilerin yasayı terk edip Mesih'e gelmeleri ve yasanın işleri yerine Mesih'in imanıyla aklanmak için ona güvenmeleri gerektiğini söylüyor. Bu ayetin bitimi o kadar açıktır ki ben bunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz. Hiç kimse yasanın gereklerini yaparak doğrulukla donatılmaz. Yasanın gereklerini yaparak kimse kurtulamaz, kurtuluş bulamaz. Ondan her şeyi almadığımızı söyleyerek Rab İsa'nın işini küçümsemeyelim dostum. Ben cehenneme mahkum bir günahlıydım. Ona kurtarıcım olarak güvendim ve ondan kusursuz kurtuluş aldım. Evet, Ondan kusursuz, bitmeyen, sonu gelmeyen sonsuz bir kurtuluş, sonsuz bir yaşam aldım. Doğrusunu isterseniz bir sonraki ayet anlamak biraz daha zordur. Şöyle diyor 17. ayette Paulus. Mesih'te aklanmak isterken kendimiz günahlı çıkarsak Mesih günahın yardakçısı mı olur? Kesinlikle hayır. Aklanma sözcüğü ya da doğrulukla donatılma sözcüğü Yunanca'da dikaiodur. Birisinin doğru olduğunu bildirmek ya da onu doğru saymak, doğru yapmak anlamına gelir. Bizler İsa Mesih'e olan imanımız aracılığıyla doğru ilan edilmişizdir dostum. Suçlanma ve yargı altında ve Tanrı'nın önünde suçlu olan bir günahlının Mesih'te sahip olduğumuz kurtarılışa olan imanı temel alınarak Tanrı'yla doğru olduğu bildirilir. Bu sizden bir şey çıkarılması olan sadece günahların bağışlanması değildir. Mesih'in doğruluğunun size eklenmesidir. Mesih'in doğruluğunun size verilmesi, size eklenmesi, size giydirilmesidir. O doğru ilan edilmiştir. Benim sahip olduğum doğruluk kendi doğruluğum değildir çünkü benim doğruluğum kabul edilebilir bir durum değildir. Benim doğruluğum, sizin doğruluğunuz kabul edilemez. Ama Mesih'e ait olan kusursuz bir doğruluğum var. Çünkü ona iman ettim. Onu kurtarıcım olarak kabul ettim. Onun doğruluğu böylece bana sayılıyor. Bu ayet şöyle diyor gibidir. Yahudinin Mesih aracılığıyla aklanıp günahkar olarak onun yerini alması için yasayı terk etmesi gerektiği gibi onu günahlı yapan Mesih midir? Paulus'un yanıtı tabii ki hayırdır. Hiçbir zaman. Yahudi de Yahudi olmayan da doğası bakımından günahlıdırlar. Göstermiş olduğu gibi yasa aracılığıyla aklanamaz. Yasa aracılığıyla kimse kurtuluş bulamaz, doğrulukla donatılamaz. Aynı düşünce Yeruşalim'deki büyük konsey önündeki konuşmasında Petrus tarafından da aktarılmıştı. Petrus şöyle demişti. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Gördüğünüz gibi Petrus ve Paulus imanla aklanma konusunda aynı görüşteydiler. 18. ayet. Yıktığımı yeniden kurarsam yasayı çiğnediğimi kanıtlamış olurum. Yani Paulus diyor ki yeniden yasanın altına girersem yasayı çiğnemiş olurum. Galatayalılar 2 ayet 19. Ancak yasadan özgürdür. Yasadan nasıl özgür oldu? Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere yasa aracılığıyla yasa karşısında öldüm. Paulus, Mesih öldüğünde benim için öldü. Benim yerime öldü çünkü yasa beni suçlu çıkartmıştı diyor. Gördüğünüz gibi yasa bir suçlama hizmetiydi. Paulus 2. Korintoslar 3.7'de ona ölüm hizmeti adını verir. Yasa beni suçlu çıkarır. Yasal sistemin altında bile Tanrı İsrail ulusunu yok etmek zorundaydı. Ama kurban sistemini verdi. 5 kurban vardı ve bunların her biri de Mesih'e işaret ediyorlardı. Tanrı Harkule'de kayrası sayesinde kurtarma gücüne sahipti. Bu yüzden merhamet bulunan yer bir ulusun günahlardan bağışlama bulabileceği bir kayra tahtıydı. Bu yüzden yasa beni mahkum etti. Yasa insanı suçlu çıkarttı. Yasanın önünde suçlu olarak duruyoruz. Bu yüzden İsa'nın bizim için ölmesinden yasa sorumludur. Yasa bizleri suçladı. Bizim ölmemiz gerektiğini söyledi. Öyleyse ben yasaya ölüysem artık yasadan sorumlu değilim. Yasa beni zaten öldürmüştür. Bu yüzden yasa benim için Mesih'in benim için yaptığını yapamazdı. Mesih sadece benim yerimi alıp benim için ölmekle kalmadı. Başka bir şey daha yaptı. Bana yaşam verebildi. Ölümden dirildi. Gördüğünüz gibi yasa bizleri tutukladı, suçladı, mahkum etti ve öldürdü. Yasa bizim için başka hiçbir şey yapamazdı. Eğer yasa yolundan gitmek istiyorsanız ölüm alacaksınız dostum. Sadece Mesih size yaşam verebilir. Ve sonunda bugün ihtiyacımız olan şey yaşamdır. Galatyalılar 2. bölüm 20. ayette Paulus şöyle diyor: Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı'nın oğluna imanla sürdürüyorum. Bu ayet her inandığı için geçerli olan bir gerçeği bildirir değerli dinleyicilerimiz. Bizler Mesih'le birlikte çarmıha gerilmeyi aramamalıyız. Birçok gençlik konferansına katılmışımdır ve bir sürü gencin Mesih'i kabul ettiğini gördüm. Ve bu gençlerin birçoğunun bir tanıklık toplantısında bu 20. ayeti aktardığını duydum. Bu ayetin ne demek olduğu hakkında en küçük bir fikirleri bile yok. Günümüzde çarmıha gelmiş yaşamı sürdürmeyi istediklerinden söz eden bir sürü insan vardır. Paulus'un bu ayette sözünü ettiği şey bu değildir. Bizim Mesih'le birlikte çarmıha gerilmenin peşinden gitmemiz gerekmiyor. Biz zaten onunla birlikte çarmıha gerildik. Yaşam ilkesi yasa aracılığıyla değildir çünkü yasa bizleri suçlu bulmuştur. Şimdi imanla yaşamamız gerekir. Neye imanla? Tanrı oğlu olan İsa Mesih'e imanla. Dostum, gördüğünüz gibi Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü sadece günahlarımızın cezalarının bedeli için değildi. Aynı zamanda bizim yerimize ölmüştü. O sadece günah için kurban olmakla kalmıyordu, aynı zamanda iman eden herkesin yerini almıştı. Paulus bu yüzden yasanın altında mahkemesinin görüldüğünü, suçlu bulunduğunu, mahkum edildiğini ve yerini alan kişi aracılığıyla öldüğünü bildirir. Bu ne zaman gerçekleşmiştir? Mesih çarmıha gerildiğinde gerçekleşmiştir. Paulus Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiştir ama yine de yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Mesih'te yaşıyorum diyor. O bugün Tanrı'nın sağında diridir. Yani İsa Mesih Tanrı'nın sağında oturmuş diridir. Bizlere Mesih'e konulduğumuz söylenmiştir. Bundan daha iyisini yapamazsınız. Bu sizi kendimizi çarmıha gerebileceğimiz gibi saçma bir düşünceden kurtarmalıdır. Bir seminerde konuşuyordum. Toplantıdan sonra genç bir adam yanıma gelip, "Siz çarmıha gerilmiş hayatı yaşıyor musunuz?" diye sordu. "Hayır, yaşamıyorum." diye yanıt verdiğimde çocuğu şaşırttığımı sanıyorum. Sonra ona "Sen yaşıyor musun?" diye sordum. Bir an tereddüt etti ve sonra "Yaşamaya çalışıyorum." dedi. Bundan sonra ona "Bana sorduğun soru bu değil. Sen benim çarmıha gerilmiş hayatı yaşayıp yaşamadığımı bilmek istiyordun. Ben sana hayır dedim. Şimdi sen bana kendi hayatın hakkında evet ya da hayır de. Sen çarmıha gerilmiş bir hayatı yaşıyor musun?" dedim. Yine "Yaşamaya çalışıyorum." dedi. Ona "Onu ya yaşıyorsun ya da yaşamıyorsun. İşin aslı şu ki onu yaşayamazsın." dedim. "Neden yaşayamam?" dedi. Bunun üzerine ona çarmıha gerilme hakkında ilginç bir nokta olduğunu gösterdim. Birçok değişik biçimlerde intihar edebilirsiniz. Kendinizi asabilirsiniz, başınıza kurşun sıkabilirsiniz, zehir içebilirsiniz, hap alabilirsiniz, yüksek bir binadan kendinizi atabilirsiniz ya da kendinizi bir kamyonun altına atabilirsiniz. Hayatınıza son vermenin birçok değişik yolu vardır ama kendi kendinizi çarmıha geremezsiniz. Bir elinizi çarmıha çivilediğinizde diğer elinizi çarmıha kim çivileyecek? Bunu kendiniz yapamazsınız. Paulus'un "Ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim" derken ne demek istediğini anlamalısınız dedim. Paulus, Mesih öldüğünde Mesih'le birlikte çarmıha gerilmişti. Mesih bizim yerimize ölmüştü. Paulus için öldü, sizin için öldü ve Mesih benim için öldü dostum. Romalılar 6'da bize vaftizle, özdeşleşme yoluyla Mesih'le gömüldüğümüzü söyler. Yaşam yeniliğinde onunla birlikte dirildik ve şimdi diri Mesih'le birleştik. Paulus artık onu bedene göre tanımadığımızı söylüyor. O Galile denizinin etrafında dolaşan Galileli adam değildir. Bugün Mesih ise orada değil, Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Paulus, "Ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim ama yine de ben yaşıyorum." diyor. Gördüğünüz gibi yasa bizleri öldürmüştür. Yasa bizlere yaşam veremezdi. Bize kim yaşam vermiştir? Ben Mesih ile birlikte çarmıha gerildim, yine de ben yaşıyorum. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Buna karşın ben değil, benim içimdeki Mesih yaşıyor dostum. Önemli olan nokta budur. O burada yeryüzünde benim için ölmüştür ki ben orada onda yaşayayım ve o burada bende yaşasın. Paulos, ve şimdi bedende yaşadığım yaşamı Tanrı oğluna olan iman aracılığıyla yaşıyorum diyor. Bu ne tür bir yaşamdır? Bir iman yaşamıdır. İmanla kurtulmak, imanla yaşamak, imanla yürümek. Ruhta yürümenin anlamı işte budur. Beni seven ve benim uğruma kendini veren. Bunlar ne kadar yumuşak sözler değil mi? Tanrı oğluna iman aracılığıyla yaşıyorum. Mesih beni sevdi ama beni sevgisiyle cennete alamazdı. Benim için kendisini vermesi gerekti. Tanrı'nın armağanı Mesih ise de sonsuz yaşamdır. Bu armağanı sadece imanla kabul edebilirsiniz. Bu arada bunun herhangi bir armağan için geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Size armağanı uzatan kişinin içten olduğuna inanmanız gerekir. Armağanı size uzatıp bu senin dediğinde onun gerçeği söylediğine inanmanız gerektir. O armağan size ait olabilmezden önce imanla uzanıp onu almanız gerektir. Tanrı size Mesih ise de sonsuz yaşam armağanını sunmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, size kurtuluş armağanını uzatan kişinin içten olduğuna inanmanız gerekir. O armağan size ait olabilmezden önce imanla uzanıp onu almanız gerektir. Tanrı size Mesih ise de sonsuz yaşam, sonsuz kurtuluş armağanını sunmaktadır.